Eskidisli olduğuyla 5'te 5 başlıyor.
Merhaba, 5'te 5 ile karşınızdayız. Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta Irak'ı konuşacağız. Irak'ta siyasi bir kriz var. 10 Ekim 2021'de parlamento seçimleri yapılmıştı. Yaklaşık 10 aylık sürece rağmen ülkede yeni bir hükümet kurulabilmiş değil. Aslında bu Irak'ın alışık olduğu, bizlerin de alışık olduğu bir tablo. Şii, Sünni, Kürt ve Türkmenlerin oluşturduğu ve Orta Doğu'nun bir nevi minyatürü olan Irak'ta hükümet pazarlıkları hep uzun sürer. Ama bu kez siyasi krizin boyutu biraz daha farklı. Neden farklı? İşte bu hafta programda bunu konuşacağız. Kısaca özetlemek gerekirse 2021 seçimlerinde 73 milletvekiliyle en fazla sandalyeye sahip olan Sadr hareketinin kurduğu hükümet, milletvekillerinin istifa etmesi sonrası parlamentoda azınlığa düştü ve daha sonra hükümet kurma inisiyatifi İran'a yakın gruplardan Şii koordinasyon çerçevesinin eline geçti. Sadr destekçileri parlamentoyu bastılar, hala da protestolar devam ediyor. Bir anlamda Şii gruplar arasındaki bir çekişmeden bahsediyoruz. Irak'taki bu krizin altında yatan sebepleri, geleceğe dair riskleri konuşacağız. Konuğumuz Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Erkmen.
5'te 5.
Sayın Serhat Erkmen, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Irak'taki siyasi krizi konuşacağız. Seçimler sonrasında Irak'ta hep bir siyasi süreç yaşanır. Uzun süren pazarlıklar olur. Genelde hükümetlerin kurulması süresi ortalama 8-10 ayı bulur. Hep böyle olurdu ama bu sefer farklı olan ne?
Bu sefer farklı olan şey bence Sadr'ın artık hükümette belirleyici rol oynamak yerine artık hükümeti kontrol etmek, hatta hükmetmek istemek.
Hı hı.
Evet, haklısınız. Irak'ta hükümet kurma süreçleri hep uzun sürdü.
Hı hı.
Kendi rekorlarını kıra kıra bir hal oldu Irak bu konuda.
Hı hı.
Hatta 2018'deki seçimden sonra 2021'de erken seçime gidinceye kadar yarım yamalak bir hükümet kuruldu. Ne demek yarım yamalak bir hükümet? Bazı bakanlıkların belli olduğu, bazı bakanlıkların atanmadığı bir hükümet kuruldu. Böyle de bir garip bir durum ortaya çıktı. Yani hani bu belli ölçekte alışıla gelmiş bir şey. Ama bu seferki fark temelde Şii Araplar arasında, yani ülkenin iktidarını elinde tutan temel güç olan Şii Araplar arasındaki güç mücadelesinin yeni bir safhaya taşınması ve hali hazırda devletin kurumlarını kontrol eden ve Irak Şii siyaseti içerisinde görece böyle tarihsel gücü olan, geleneksel yapılar olan ve daha çok İran'a yakın, efendim Irak'ta İslami Devrim Yüksek Konseyi'nin, İslami Dava Partisi'nin ve bunların uzantılarının oluşturduğu yeni partilere karşı 2003'ten sonra sokak siyasetiyle güçlenen, daha popülist ve bir yandan Irak milliyetçiliğine, bir yandan Şiiliğe, öbür taraftan bölge hükümetlerine karşı gündelik tepkilere dayanan bir siyaset anlayışı olan Sadr arasındaki güç mücadelesi. Temel fark bu. İkisi arasındaki güç mücadelesi bir başka safhaya taşındı. Sadr diyor ki yeni hükümeti ben domine edeceğim. Ben kim istiyorsam o olacak. Bunu da KDP ile ve Sünni Araplarla bir koalisyon kurarak yapmaya çalıştı. Diğerleri buna izin vermediler. İşte bombalamalar oldu, tehditler oldu, kışkırtmalar oldu. Son 7 ay içerisinde, yani böyle sadece birbirleriyle al gülüm var gül, ver gülüm, bu bakanlık senin, bu genel müdürlük benim şeklinde bir siyaset yarışı olmadı Irak'ta. Şiddet içerikli bir sürü olay oldu. Suikastler oldu efendim. Bunların neticesinde gelinen noktada Sadr parlamentodan çekildi ve dedi ki bana yaptırmıyorsanız ben de size yaptırmam. Bir ay kadar önce Haziran'ın ortasında milletvekillerine istifa ettirdi. Tabii bu durumda ne oldu milletvekillerine istifa edince? Onun istifa ettiği milletvekillerinin yerini diğer Şii Arap partilerininkiler aldı. Çünkü Eder'in istifa edenin milletvekilliği düştü. Onun yerine arkasından kim varsa o geldi. Böylece diğer partiler parlamentoda hükümeti kuracak şeyde eriştiler. Sayısal çoğunluğa da eriştiler. Aralarındaki önce bir yine başbakanlık konusu falan uzlaşmazlık oldu ama sonra anlaştılar, bir isim önerdiler. Sadr da dedi ki madem siz bana kurdurmadınız ben de size kurdurmuyorum hükümeti. Beni ihmal ederek bir şey yapamazsınız ve bu noktaya geldi.
5'te 5.
Peki, şimdi ikinci sorum aslında biraz daha o kavganın temelinde yatan mücadeleye dönük olacak. Şimdi bu arada dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Siz bugün fikir turunda çok kapsamlı bir analiz yayınladınız. Bir makale kaleme aldınız. Orada da altını çiziyorsunuz az önce bahsettiğiniz unsurların. Özellikle Muktedai Sadr'ın 2006'dan beri hükümet kurmalarda yani Irak siyasetinde kilit bir rolde olduğunu, yani kingmaker olarak tanımlıyorsunuz aslında onu.
Evet.
Yönetenin belirlenmesinde kilit rolü olan kişi ama artık bir king olmak istiyor. Yani yöneten olmak istiyor ifadesini kullandınız. Sebeplerden biri bu ama diğer sebep de Şiilerin, bir anlamda Şii grupların birbirleriyle olan mücadelesi dediniz. 2019'da aslında biz sanki bunun biraz sinyallerini gördük mü? Toplum nezdinde daha farklı bir boyutunu gördük mü? Onu sorayım. Şu yüzden soruyorum. 2019'da Irak'taki protestolarda ağırlıklı olarak, daha doğrusu ağırlıklı demeyeyim ama Şii bölgelerde de, Şiilerin ağırlıkta, nüfus olarak ağırlıkta olduğu bölgelerde de Şii başbakana dönük, onun yönetimine dönük protestolar vardı. Dolayısıyla hem bir taraftan Şii mücadelesi var, hem bir taraftan halkın mutsuzluğu var. Bu kavganın temelinde nereye oturuyor bu 2019'daki protestolar?
Bu kavganın temeli 2003. Deniz Hanım.
Doğru.
Irak'ta işgal edildikten sonra devlet yerine bir kamu otoritesi istihdam edilemedi. Çarpık bir ve o dönemin bölgesel şartlarıyla yerel şartlarını bir şekilde buluşturmaya çalışan, fakat temelde Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemdeki yönetiminin Orta Doğu'yu yeniden düzenleme hedefinin özgün bir örneği olarak ortaya çıkan Irak Anayasası bugünkü durumun temeli. Neden? O tarihten itibaren kurulan aslında bütün idareler Irak'ta belli bir mantığa dayanıyordu. Bu güç paylaşımı mantığı. 2003'ten itibaren Irak öylesine dizayn edildi ki yeni yasal sistemiyle birlikte herhangi bir biçimde kodifikasyon olmasa da aynı Lübnan'daki gibi Cumhurbaşkanlığı'nın Kürtlere, Meclis Başkanlığı'nın Sünni Araplara, Başbakanlığı'nın da Şii Araplara geçici bir yapı ortaya çıktı. Yani sanki onların Iraklı olmasının, yani bu makamlara yönelik arayışta olanların Iraklı olmasının bir anlamı yok. Bu kimliklerden birine sahip olması gerekiyor. Şimdi anayasal sistem çarpık olarak inşa edilip üzerine bir de bu kıyafet giydirildiği zaman geriye kalan hükümetlerin hepsi belli bir güç paylaşımına dayanıyor. Bu güç paylaşımı Irak'ta hiçbir şekilde işlemeyen hükümetler silsilesini beraberinde getirdi. Bu da ta 2003'ten bu yana biriken pek çok sorun yarattı. En temellerini söyleyeyim. Bu ülkede genç işsizliğinin oranı %80. Yoksulluk sınırı altında, yoksulluk sınırının altında kalan, yani yoksul olanların sayısı oranı %50'den fazla. Ülkenin yaklaşık %20'si geçinebilmek, hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duyuyor. Yani sosyal yardımlara ihtiyaç duyuyor. Şimdi siz dünyanın en zengin petrol ülkelerinden bir tanesinde ki Irak rezervleri açısından 4. sırada. Ve en önemli petrol üreticisi olan ülkelerinden birinde. Üstelik petrol fiyatları da bu miktarlardayken, yani 100 dolarların üzerindeyken. Bu denli ekonomik sorunları yıllardır, 10 yılda 15 yıldan fazla bir süredir çözemezseniz büyük bir halk tepkisi birikir. Ve bu siyaset kurumuna ve o siyasetin yapıldığı ana çerçeveye insanların devasa bir tepkisi ortaya çıkar. Şimdi biz bu tepkiyi farklı şekillerde görüyoruz. Bundan 5 sene önce 2017'de Irak'ta Kürtler ayrılık sürecine girdiler. O süreç bastırıldı. Daha önce Sünni Araplar merkezi yönetimin baskısını ve idaresini kabul etmediği için 2000'li yıllarda ayaklandılar.
Seçimleri boykot ettiler.
Tabii IŞİD terör örgütü ülkenin bir kısmını ele geçirirken bu memnuniyetsizlik nedeniyle Sünni Araplardan büyük destek buldu. Ve sonunda ortaya çıkan yapıda Irak'ta bugün Şiiler en çok isyan ediyorlar. Neden? Çünkü aslında ülkenin nüfus olarak %60'ından fazlasını onlar oluşturuyorlar. Üstelik petrolün büyük bir kısmı Şii Arapların yaşadığı bölgelerde. İnsanlar basit olarak şunu söylüyor. Dünyanın en zengin petrol rezervleri üzerinde oturuyoruz.
Ve fakiriz.
Ama bilmem ne kadar ülkeden daha fazla para veriyoruz mazota, benzine. 20 yıldır hala benim evimde doğru düzgün elektrik yok. Elektrik alabilmek için jeneratöre ekstra para veriyorum. Hı hı. Çocuklarımın işe girebilmesi için ancak birilerinin akrabası olması gerekiyor. Onun dışında benim üniversite mezunu ya da lise mezunu her neyse, hı hı, çocuğumun işe girme olasılığı neredeyse sıfır. Böyle olduğu zaman aslında ülkenin çoğunluğunu oluşturan Şii Araplar, hı hı, bir şekilde iktidarı ellerinde tuttukları, varsaydıkları siyasal sistemde aslında kendilerinin de dışlandığını ve zarar gördüğünü düşündüklerinden şu anda iktidarı elinde tutanlara tepki biriktirmiş durumdalar. Hı hı. İşte sadrın şu anda yaptığı şey aslında sadece taraftarlarını sokağa dökmek değil, Şii Araplar arasındaki bu genel hoşnutsuzluğu, hı hı, belli bir alana kanalize etmek suretiyle kendi kitlesine daha geniş bir destek bulmak. Hı. Bu nedenle 2019 yılından bu yana artan bir biçimde destek alabildiğini, insanları sokaklara dökebildiğini, hı hı, ve 2021 yılındaki seçimde en yakın rakibinin iki katından fazla oy aldığını görüyorsunuz. Hı hı. Ya da sandalye çıkardığını, hı hı, oy demeyelim, sandalye çıkardığını görüyorsunuz. Hı hı. Yani bugünün Irak'ta karşılaşmış olduğumuz sorunları 2003'te yatıyor. Peki. Devlet yıkıldı, yerine yenisi ihtas edilemedi, karşımızda da bunlar yaşanıyor.
5'te 5.
Üçüncü sorum, bu çarpık sistemin üzerine inşa edilen yapı ve müdahalelerle ilgili. Bir anlamda hani bunu bir dış müdahale, askeri bir müdahaleden bahsetmiyorum. Siyasi bir müdahaleden bahsediyorum. Ağırlıklı olarak hükümeti genel olarak Şii gruplar sırtlandığı için İran'ın muazzam bir etkisinin olduğu biliniyor Irak'ta, ya da en azından böyle konuşuluyordu. O mücadelede bu yaşananlar nereye oturuyor acaba? Üçüncü sorum da bu olsun.
Şimdi bu hükümete kadar İran'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ağır bir rolü var.
Tabii.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir kişinin başbakan olabilme şansı yoktu Irak'ta. Hı hı. Yani evet, İran, Irak siyasetinin en önemli aktörlerinin ikisinden birisidir. Hı hı. Bunu inkar edemeyiz. Hı hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır diyebildiği bir kişi de olamaz. Hı hı. Ben bunu zamanında yazdım. Şöyle söyleyeyim size. WikiLeaks belgelerini anımsarsınız. Hı hı. WikiLeaks belgelerinde şöyle diyordu: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a ortaklaşa memnun edebilmenin yolu, Barham Salih'in Cumhurbaşkanı, Adil Abdülmehdi'nin de başbakan olduğu bir hükümet kurmak. 2018 sonrası. Hı hı. Bu 2009'da yazılmış bu arada. Hı hı. 2018'deki hükümet buydu. Hatırlarsınız. Hı hı. Yani şimdi bu anlamda baktığınız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun süre Irak'ta hükümetlerin kurulmasında en az İran kadar etkin olduğunu, hı hı, biliyoruz. Hı hı. Şimdi bu geldiğiniz noktada ama 2021'deki seçimden sonra ABD'nin Irak'taki etkinliğinin göreli azaldığı, hı hı, ilgisinin de göreli azaldığı, ikisini de birlikte söyleyebiliriz, hı hı, bir dönemdeyiz. Ve şu anda İran'ın etkisinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şöyle, Sadr İran karşıtı mı? Hayır. Sadr İran'ın Irak'taki siyaseti, Irak'taki müdahalelerine bir set çekmeye çalışıyor mu? Evet.
Neden?
Yani neden? Çünkü kendi toplumsal tabanı aslında İran'dan hoşlanan bir taban değil. Hı. Hatta Iraklı Şiilerin önemli bir kısmı dini olarak İran'a yakın hissedebilir kendisini. Hı hı. Ama büyük bir kısmı da Necef ve Kerbela'daki dini liderliğin, hı hı, izinde. Dolayısıyla onlarla İran arasındaki farklılığı küçümsememiz lazım.
Hı hı. Ama Necef ve Kum ayrımından bahsediyoruz,
evet,
herhalde,
evet,
burada.
Necef ve Kum ayrımından bahsediyoruz. Yani Necef ve Kerbela'da bir dini liderlik var. Kum'da başka bir dini, hı hı, liderlik var. İkisi arasındaki ayrımdan bahsediyoruz. Ama temelde Sadr'ın İran çizgisinden tamamen uzak olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Başı sıkıştığında İran'ın onayını almak durumunda kaldığı pek çok örnek oldu. Hı hı. Ve oradan gelen emirleri de uyguladığı da gördük. Hı hı. Yani böyle pure İran karşıtı falan böyle bir şey doğru değil. Hı hı. Ama Irak'taki taban İran'ın müdahalelerinden öylesine yılmış durumda ki, hı hı, bunu kullanabilmek için bir miktar İran'ın karşısında olması gerekiyor. Dahası İran'ın kendi uzantıları aracılığıyla Irak devlet sistematiği içerisinde kurmuş olduğu network, şebeke, hı hı, Sadr'ın oraya sızmasına izin vermediğinden ancak İran'ın etkisi azalabildiğinde kendisi de Irak'ın yöneticisi olabilir. Hı hı. Bu nedenle İran'ın etkisini azaltmak istiyor. Hı hı. Şöyle söyleyelim, eğer böyle bir tarz düşünecek olursak, Çetayip Hizbullah'ı, efendim, Bedir Tugaylarını veya İslami Dava Partisi'ni İran'a 100 birim yakın görüyorsak, Sadr'da 70 birim yakındır, hı hı. 60 birim yakındır. Hı hı. Yani arada epey bir fark var. Bunu küçümsememiz lazım ama sıfır filan değildir. Hı hı. Dolayısıyla İran'ın evet Irak'taki hükümetin kurulmasında çok büyük bir rolü oluyor. Şu anda da çok büyük bir rolü var. Kurulmasında ya da kurulmamasında. O yüzden İran'ın etkisini küçümseyerek ya da İran'ın etkisini dikkate almadan Irak'taki siyasi yapıyı da anlamamız mümkün değil.
5'te 5.
Dördüncü sorum, Sünniler, Kürtler ve Türkmenler Irak'ın önemli diğer bileşenleri. Onlar bu süreçte nerede duruyorlar? Pozisyonları ne? Kısaca onu da alayım.
Sünni Araplar yeni hükümet sürecinde istediklerini bir şekilde aldılar. Onlar meclis başkanlığını istiyorlardı. Hı-hı. Bu konuda uzlaştılar. Onlar diyorlar ki tamam, yönetici sizsiniz. Bizim de payımız bu. Bizim payımızı verdiğiniz sürece ister bu tarafla ister şu tarafla. Hiç fark etmez, biz anlaşırız. Hı hı. Pozisyonları tamamen bu.
Kürtler?
Kürtlere gelecek olursak onların iç çelişkisi de Şiiler kadar kuvvetli. Hı hı. Neden? Cumhurbaşkanlığı pozisyonu Bağdat'ta Kürtler arasındaki temel siyasi rekabetin sembolüdür. KDP kendisini istiyor, KYB kendisini istiyor. Hı hı. Ama bir şeyi unutmayalım. 2006'dan bu yana, yani Gazi El Yaver'in geçici yönetim tarafından seçilen Irak'ın ilk cumhurbaşkanı Gazi El Yaver'den sonra Irak'ın ilk ciddi olarak seçilen cumhurbaşkanı olan Celal Talabani'den beri, hı hı, Irak cumhurbaşkanlığını KYB'den seçiliyor. Hı hı hı. Şimdi KDP diyor ki o eskidendi. Hı hı. Bir zamanlar biz seninle eşit güce sahiptik. Hem Erbil'de, Süleymaniye Doğuk'ta, yani Kuzey Irak'ta oylarımız birbirine yakındı, sandalyemiz birbirine yakındı. Hı-hı. Hem Irak siyasetinde. Bugün artık öyle bir tablo yok. Sen benim yarım kadar oy alabiliyorsun. Hı-hı. Yarım kadar sandalye çıkarabiliyorsun. Hı-hı. Bu artık benim hakkım.
Onlar da
diyor ki hayır, bu bizim hakkımızdır. Düzen bozulur. Kesinlikle bunu vermeyiz.
Peki.
Şimdi böyle bir durumda onlar arasındaki anlaşmazlık burada yansımış durumda. Sadr KDP ile anlaştığı için, hı hı, şimdi Sadr'ın karşısındakiler de KYB ile çalışıyorlar. Vaziyet bu.
Peki Türkmenlere
bakacak olursak,
evet.
Şimdi Türkmenlerin içerisinde siyasi olarak çok net bir pozisyon dağılımı yok. Hı hı. Ama bazı Şabi grupların içerisinde Şii Türkmenlerin önemli rol oynadığını biliyoruz. Hı hı. Eğer önümüzdeki dönemde Irak'ta bu Şii gruplar arasında bir çatışma çıkacak olursa, o zaman Türkmenlere ağır bir yansıması olur. Hı hı hı. Şu andaki yansıması görüntü olarak yüksek değil.
Peki.
Tek istisna, onu da söyleyeyim, öyle bitirelim isterseniz. Hı hı. Irak'ta, Bağdat'ta büyük bir kriz patlarsa, hı hı, bunun Kerkük'e yansıması peşmergenin Kerkük'e geri dönmesi şeklinde olur. Hmm. İşte o da Türkmenleri etkiler.
5'te 5.
Son sorum, çok kısa rica edeceğim. Süreç nereye varabilir? Sokak eylemlerine müdahale bir iç savaşı getirebilir mi? Korkunuz, endişeniz var mı?
Provokatif, kanlı, aşırı şiddet kullanımına neden olan bir müdahale, evet. Yumuşak bir geçiş olması ihtimali hala var. Hı hı. Ama göstericilerin üzerine ateş açılması, birilerinin bu işi provokasyona yöneltmesi Irak'ta karşılaşmak istemeyeceğimiz bir iç savaş görüntüsü yaratabilir. Şimdilik daha ona var ama bu ihtimali küçümsememiz lazım.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Serhat Erkmen, Profesör Doktor Serhat Erkmen, Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
5'te 5.
Bu hafta 5'te 5'te Irak'ı, Irak'taki siyasi krizi ve bundan sonraki süreci konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu.
Deniz Kilislioğlu'yla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.